Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve's salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarından amcaları Gülistan'ının 4. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük amcası Haris'i görüyorduk. Haris'ten sonra Haris'in aile yapısını, çocuklarını görüyorduk ve oğullarından biri olan Ebu Sufyan Mughire bin Haris'i en son görüyorduk. Onun da İslam'a giriş sahnesini, o heyecanlı, o güzel sahneyi beraber gördük, paylaştık. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'a İslam'ın doğuşundan itibaren düşmanlık besleyen, düşmanlıkta o kadar ileri giden ve hakkında ölüm emri verilen bir şahsın, yani 19-20 yıl sonra hidayete ermesi, İslam'a girmesi ve Müslüman olmayla beraber farklı bir, adeta yeni bir kimliğe bürünmesi diyelim ve şimdi de kaldığımız yerden hayırlara vesile olması dileğiyle devam edelim inşallah. Hazreti Ebu Sufyan Mughire radıyallahu anh bunca yıl sonra İslam ile şereflenmenin erişilmez tadını yudum yudum yudumlarken hücre hücre değişim sürüyordu. Şimdi bu ifadeyi kullanıyorum ama anladığımı söyleyemem. Yani niye anladığımı söyleyemem. Müslüman doğduk, Müslüman büyüdük. Dolayısıyla yani başka bir inançtan İslam'a girmenin tadı nasıldır bilmiyoruz. Bu daha ziyade İslam'ın dışında olup, Müslüman da olsa bir insan, İslam'ın dışında olup sonra İslam'a yöneldiği zaman İslam'ı da özünden kavrayıp hissederek yaşamaya başladığı zaman tadacağı tadı da yine biz tam anlayamıyoruz. Mekke'den hatırlayın müşrik olarak çıkmış Resulullah Aleyhisselam komutasındaki İslam ordusu içinde şimdi de bir nefer olarak dönüyordu. Onunla beraber. Ne niyetle çıktı, neler yaşadı. Mekke fethi onun ilk seferi oluyordu. Mekke fethi esnasındaki bütün hadiselerin en yakın şahidi oluyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın yanından bir an bile ayrılmıyordu çünkü. Şimdi Mekke fethi o kadar geniş ve o kadar dersler alınacak hadiseler var ki yani o sadece Mekke fethi istersem 9-10 sohbet gerektiriyor. Ancak ben burada Ebu Sufyan Mughire'nin Mekke fethi esnasında kayıtlara geçen bir hikayesi yok. Sadece ifade ettiğim gibi Mekke fethi esnasında bütün hadiselere şahit oldu. Niye? Hazreti Peygamber'in yanında yer alıyordu. Onun bizzat savaştığı, ilk savaşı Mekke fethinden sonraki meşhur Huneyn gazvesi oldu. Mekke fethi yeni bir sayfa açarken Ebu Sufyan Muğire'nin hayatına, Huneyn gazvesi de başka bir sayfa açıyordu. Resulullah aleyhisselam ve ashabıyla beraber Mekke fethinden sonra Huneyn savaşına bir İslam mücahidi olarak katılıyordu. Burada kısa bir ana fikir vermek zorundayım. Çünkü Ebu Sufyan Muğire'nin burada çok ciddi bir şekilde hayat hikayesine, hani kaynaklara geçen hikayeleri var. Şimdi İslam ordusu 10 bin kişi olarak Mekke'ye gelmişti. Mekke fethinden sonra Mekkeliler İslam'a girdiler. 2 bin kişi de oradan katıldı. 12 bin kişi etti. Huneyn gazvesinde ilk defa İslam tarihinde böyle büyük rakam, 12 bin kişi olarak sefere çıkmışlardı. Huneyn vadisine vardıklarında, ki Allah'a hamdolsun ben Huneyn vadisine gittim, oraları görüntüledim. Şimdi şu anda oraya bakar gibi konuşuyorum diyeyim. Yani böyle hacda biraz zor belki, ama umreye gidenler özel araç tutup gitseler Huneyn'e iyi olur. Çok uzak değil. Efendim, yani iki dağ arasında koca bir vadi bu. İslam ordusu vadiden geçerken iki dağın da üzerine keskin nişancı okçular yerleştirilmiş. Ama öyle 50, 60, 70 okçu değil. Binlerce okçu. Çünkü düşman sayısı 20 bin. İslam ordusu 12 bin ama düşman 20 bin. Tepelere okçular yerleştirmiş, yani atış mesafesinden öldürme mesafesi. İslam ordusu şöyle giderken efendim ashabtan bazıları şöyle arkadan baktılar. Hey dediler, be Bedir'de 300 küsür kişiydik. Uhud'da 700'dük. Hendek'te 3000'dik. Efendim Hudeybiye'ye geldik 1500'dük. Mekke fethinde 10.000'dik, şimdi 12.000. Bu orduyu kim yenebilir ki diye içinden geçirdiler. Bir an için ashab-ı kiramın kötü niyeti yok tabi de. Böyle bir yer, hepimiz bunu yaşarız yani sonuçta. O kadar kalabalık oldu. Yani bizi kimse yenemez anlamına. Tabi aleyhisselam duydu bunu. Üzüldü buna. Çünkü zafer Allah'tandır. Sayıdan, rakamdan değil. Rakamlar da gereklidir. Yanlış anlaşılmasın. Rakamlar, yani asker sayısı, silah gücü, ekonomik güç. Ya bunlar gerekli ama yetmiyor yani. Asıl zafer Allah'tan. İşte 12 bin kişilik İslam ordusu tekbirlere Huneyn Vadisi'ni inletirken bir anda oklar iki tepeden binlerce ok, ama yağmur gibi yağınca İslam ordusu bir anda paniğe kapıldı. İlk hamlede tuzağa düşüp ok yağmuru ile bozuna uğrayan İslam ordusu can derdine düşerek sağa sola kaçmaya başladı. Yani öyle buradan şimdi konuşmak kolay, oradan dinlemek kolay ya da yazmak kolay, okumak kolay, ama yani insan böyle anda nasıl olur yani şimdi bir şey konuşuyorsunuz, Allah muhafaza. Mesela ülkemiz deprem ülkesi artık, yani bunları yaşıyoruz artık hepimiz. Hani şu an konuşurken sallanmaya başlasak, hafif değil de şiddetli, yani 7.5-8 şiddetinde Allah korusun. İnsanın aklına geliyor, ürperiyor insan yani. Ne kadar yani dayanabiliriz Allah korusun. Veyahut da yanında bir tane patlama olsa, ya bir şey böyle bir gürültü, ödümüz kopar yani. İnsanız. Ordu düzenli bir şekilde gidiyor. Birdenbire iki taraftan ama binlerce ok yağıyor. Ve yani etrafta olanların hepsi oktan yara alıyorlar. Bir panik, ordu dağılıyor. Düzen bozuluyor. Sağa sola kaçışmaya başlıyorlar. Hatta Mekke fethi esnasında yeni İslam'a girenlerin bazıları, bu mu dediler İslam'ın gücü yani diye, bazıları dönecek dönmeyecek hallere düştüler. İçlerinden bazıları, mesela bunun bir tanesi Mekke lideri Ebu Sufyan. Şimdi iki Ebu Sufyan'ı konuşacağız. Biri Resulullah'ın amcasının oğlu, asıl adı Muğire, künyesi Ebu Sufyan, diğeri Mekke lideri Ebu Sufyan Sahr bin Harp. Ondan şimdi bir değineceğim ona biraz da. O mesela, o da artık İslam'a girmiş. O bozgunu görünce bunun ucu denize varır diyor. Öyle dağılıyor ki ordu, yani bu ordu duracak, düşmana karşı koyacak mümkün değil. Bunun ucu denize varır diyor. Şimdi şöyle bir yanlış yapmayalım. Herkes kaçtı. Resulullah'ın yanında birkaç kişi kaldı. Genelde bu Uhud için çok kullanılır. Genelde. Herkes can derdine düştü. Resulullah'ın yanında birkaç kişi kaldı. Ya şimdi sonuçta Aleyhisselam'ın etrafında kimler varsa o anda onlar olur yanında. Yani 10 bin kişinin 10 bini binden hemen dibinde olması mümkün değil. Daldılar ister istemez. İşte ilk hamlede, ilk yani tuzağa düştüler. Ok yağmuru gibi, yağmur gibi oklar yağdı. Felaket şekilde bozguna uğradılar. Herkes kendi can derdine düştü. Sağa sola kaçışmaya başladılar. İşte o anda amcaoğlu Ebu Sufyan Muğire'yi görüyoruz. O bozgun anında bile sabır ve sebat ederek mücadelesine devam etti. Ancak burada bir şey yaptı Ebu Sufyan. Zaten benziyordu da, yani eski Ebu Sufyan Muğire değil artık bu. Üst başı değişmiş, başında sarık olduğu halde Resulullah Aleyhisselam'ın etrafında onu düşman saldırılarından korumak ve kollamak adına hayatını ortaya koydu. Hayatını ortaya koydu. Hatta Resulullah simaca da çok benziyor. Onu da biraz sonra söyleyeceğim de şimdi erkenden söylesem mi bilmiyorum. Yok, söylemeyeyim. Az bekleyeyim. Hayatını ortaya koydu. Saldırılara karşı efendim kendini siper etti. Yüzünü gözünde sardığı için Resulullah Aleyhisselam bunca keşmekeşlik arasında etrafında dört dönem bu yiğide bakarak yanındaki Abbas amcasına onun kim olduğunu sordu. Bu yiğit kim dedi, böyle hayatını ortaya koydu bizim için. Abbas amca da onun amcasının oğlu Ebu Sufyan Muğire olduğunu söyleyince Resulullah Aleyhisselam çok memnun olup onun için o durumda yine dua etti. Evet, şimdi onu biraz daha örnek vereceğim. Dedi ki Ebu Sufyan Muğire ilk önce Mekke fethine katılmıştı. Oradaki çatışmayı bilmiyoruz. Yani zaten çatışma olmadı orada. Şimdi de Huneyn gazvesi esnasında çok büyük kahramanlıklar ve yaralılıklar gösteriyordu. İlk bozgunun ardından kısa sürede kendini toparlayan İslam ordusu bütün gücüyle düşmana karşı koymaya başladı. Bu esnada Resulullah Aleyhisselam'ın binmiş olduğu katırın ipini tutan Ebu Sufyan Muğire, yani bugün anılan makam şoförü oldu artık tabi yerindeyse, bir yandan da müşriklerle amansız bir şekilde vuruşuyor. Bu hengame esnasında Resulullah Aleyhisselam'ın etrafını saran düşmanlara karşı meydan okurken hayatının ilk ve en önemli çıkışını yaptı. Ben Abdülmuttalib oğluyum. Abdülmuttalib oğluyum ben. Peki böyle niye haykırdı? En zor zamanda. Niçin? Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı tehlikeye düşünce ona olan bezelliğini kullanarak onun hayatını kurtarmak için kendini feda edip böyle haykırınca düşmanı kendi üzerine çekti. Hayatı tehlikeye düşse de onu koruma ve kurtarma adına kendini ortaya atıyordu. Bilmiyorum bu size bir şey hatırlatıyor mu kıymetli dinleyenlerim? Uhud Harbi'nde aynı şeyi Musab bin Umeyr yaptı. Resulullah hayatı çok tehlikeye düşünce o da Resulullah'a benziyordu. Resulullah gibi görünerek o canileri üzerine çekti. Önce kollarını kestiler. Sonra mızırı kayıp düşürdüler, şehit ettiler. Bu arada tabii Resulullah çemberden çıkarıldı. Burada ise Ebu Sufyan Muğire daha düne kadar düşmandı. İşte bir insan, bakın inanç sadece bilgi değildir. İnanç bir duygudur. Ama bu duygu insanın saçından tırnağına, bütün bedenini sarınca, ona önce muhabbet verir. Sonra inandığı gibi kişi hareket eder. İnandığı gibi hareket eder. Hayatını ortaya koyar. Burada hayatını ortaya koyması gerekiyordu. Hayatını ortaya koydu. Resulullah Aleyhisselam onun bu büyük gayret ve fedakarlığı karşısında çok memnun olup yine dua ediyor. Huneyn gazvesi zaferi ardından da şöyle buyuruyor. Ebu Sufyan Mughire bin Haris benim kardeşimdir. O benim ailemin en hayırlıları arasından biridir. Allah beni Hamza'dan sonra Ebu Sufyan Mughire ile destekledi. Bunun tamamını söyleyeyim ben size. Allah Resulü beni amcasıydı. Hamza'dan sonra şimdi de Ebu Sufyan Mughire ile destekledi. Biliyorsunuz Abbas amca henüz yaşıyor ama Hamza amca Uhud'da şehit düştü. Yani Uhud gününe kadar Resulullah'ın etrafında en yiğit duran oydu. Ve onun desteği büyüktü. İşte Ebu Sufyan Mughire'nin kahramanlığı Hazreti Hamza ile eşdeğer bir kahraman. Yani orada beni Hamza amcamla Allah destekledi. Şimdi burada da Ebu Sufyan Mughire ile destekledi. Hazreti Ebu Sufyan Mughire Müslüman ve sahabe olmasının ardından Huneyn gazvetinden sonra bizzat Resulullah Aleyhisselam ona Allah'ın ve Resulünün aslanı dedi. Allah ve Resulünün aslanı. O günden sonra da sahabiler ona sürekli Allah ve Resulünün aslanı demeye başladılar. Yani Huneyn'de böyle bir büyük bir gayret gösterdi. Biz şimdi amcaoğullarını, amcaları gördüğümüz için her amcaoğlunu bu kadar açarsak yani bu sohbet bitmez. Mesela ileride Hazreti Ali gelecek, Hazreti Cafer gelecek. Bitmez ki bu sohbet. Ama öne çıkan boyutlarını söylemeye çalışıyorum. Ebu Sufyan Mughire'nin öne çıkan boyutu buydu. Şimdi bir de Ebu Sufyan Mughire yani daha sonraki dönemlerde artık yaşadıklarını anlatıyor. Daha doğrusu kıymetli dinleyenlerim Hazreti Enes bin Malik'in, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Abdullah İbni Abbas'ın, Hazreti Abdullah İbni Ömer'in ve daha birçok sahabenin rivayetlerine göre ki onlar çocuk idiler peygamber döneminde. Onlar her biri ayrı ayrı hani kimisi Hazreti Enes'ten örnek verirken konuşuyor, kimisi Hazreti Hasan'dan, kimisi Hazreti Ebu Said'den. Ben birkaçını saydım, daha var. Bunlar her biri ayrı ayrı diyorlar ki Resulullah Aleyhisselam ve ashabı bize Kur'an'dan bir sure, bir ayet öğretir gibi yapılan çalışmaları hatta gazveleri anlatırlardı diyor. Anlatırlardı. İşte biri burada. Huneyn gazvesinde değinip geçtiğimiz şimdi şu anda o hadiselerin birini burada biraz ayrıntılı vermekte fayda görüyoruz. Daha doğrusu bunu bizzat Ebu Sufyan Mughire anlatıyor. Şimdi onu dinleyelim. Huneyn günüydü. Resulullah Aleyhisselam ashabıyla birlikte yola çıktı. Ben de içlerindeydim. Düşman topluluğunu görünce kendi kendime şöyle dedim. İşte bugün geçmişte Resulullah'a yaptığım bütün düşmanlıkların kefaretini ödeyeceğim gündür. Resulullah Aleyhisselam bugün benden razı olacak inşallah. O razı olursa Allah da razı olur. Bakın adam sefere hangi niyetle çıkıyor? İki topluluk karşılaşmadan önce Müslümanlar müşriklerin kurduğu tuzağa düştüler. Dedim ya az önce ok yağmuru. Ardından da panik başladı ve Müslümanlar bir anda bozguna uğradılar. Müslümanlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın etrafından dağılmaya başladılar. Neredeyse her şey bitmek üzereydi. Peygamberimiz Aleyhisselam ise doru renkli katırın üzerinde sanki yıkılmayan bir dağ gibi savaş alanının ortasında kalmıştı. yalın kılıç ile hem kendini ve hem de kükremiş aslanlar gibi etrafında çarpışmakta olanları müdafaa ediyordu. Tehlike çok büyüktü. Ben bu durumu gördüm diyor Ebu Sufyan ve o tarafa yöneldiğini söylüyor ve o sahneyi şöyle anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'ı korkunç bir tehlike içinde görünce hemen atımdan atlayıp kılıcımın kınını kırdım. Ne demek bu? Kılıç kınını kırmak demek önünde öleceğim demektir. Budur. Dönmeyeceğim geriye. Allah biliyor, Resulullah'ın önünde ölmek istiyordum. Abbas amcam Resulullah'ın katını ilan tutmuş geri çekmeye çalışıyordu. Ben de öbür tarafta yerimi aldım. Sağ elimde kılıcımla Resulullah'ı koruyor, solunda da üzengisini tutuyordum. Resulullah Aleyhisselam benim gösterdiğim bunca gayreti görünce öyle bir tebessüm etti ki dünyalar benim oldu. Resulullah'ın bu tebessümüyle sevincimden uçacak gibi oldum. Üzengideki ayağını öptüm. O da bana dönüp kardeşim dedi. Ben sevincimden aklımın kaçacak gibi oldum. İnanılmaz bir tavırla sordum. Bana kardeşim mi dedin ya Resulallah? Evet, sen benim kardeşimsin artık. Kardeşinin canı kardeşe kurban olsun ya Resulallah. Kardeşim yürü, dövüşmeye devam et dedi. Resulullah'ın bu sözleri benim hamasat duygularımı coşturdu. Kudurmuş canavarlar gibi saldıran müşrikleri yerlerinden oynatan bir saldırıya geçtim. Aynı anda diğer Müslüman kardeşlerine benimle birlikte saldırıya geçtiler. Nihayet onları geri püskürtüp dağıttık. Şimdi Huneyn gazvesinde 9-10 sahne var. Mesela Uhud'da 3 tane sahneyle anlatabiliyoruz. 1- Zafer, 2- Hezimet, 3- Beraberlik. 3 tane. Ama büyüktür tabii onlar. Burada çok sahne var. Çünkü burada komplo dağılıyor ordu. Ve Aleyhisselam katırı üzerinde böyle ayağa doğru dikilerek sesleniyor insanlara. Ey Akabe'de bana biat edenler, ey ölümüne söz verenler, neredesiniz? Amcam diyor, haykır. Abbas amcanın sesi gür. Her şey böyle birbirine girdiği bir anda. Abbas amca haykırınca sesi duyan, hani böyle bir insan koşarken böyle kumluk bir arazide dur dedim mi, hani durunca böyle arabanın freni gibi kumları böyle batar çıkar kayar ya. Sesi duyan lebbeyk diyor, çakılıyor yerine. Lebbeyk diyen çakılıyor. Sonra geriye bir dönüyorlar. İşte Ebu Sufyan önde, öteki Ebu Sufyan önde. Efendim bir vuruşma ki düşman Aleyhisselam baş parmağın tırnaklarını birbirine sürterek işte tandır şimdi kızıştı diyor. İşte tandır şimdi kızıştı. Burada az önce söylemiştim, onu da söylemeden geçmeyeyim. Öteki Ebu Sufyan'ı. Mekkelileri Ebu Sufyan, Sahr bin Harp. O da orada. Ve savaşın yani dağılmanın, toparlanmanın o panik anında düşman boşluk bulmuş, oku fırlattığı gibi Resulullah'a gidiyor ok. Oku görüyor Ebu Sufyan. Elini kaldırsa buradan geçerse ne olur? Bir şey de yok o an bende. Oka doğru fırlıyor, ok gözüne saplanıyor. Mekke lideri Ebu Sufyan Mughire'nin. Ok gözüne saplanıyor. Tabii düşüyor yere. Neyse savaştan sonra ayrıntıya girmeyeyim. Konum Ebu Sufyan Sahr bin Harp değil, Ebu Sufyan Mughire. Ama burada onu da söylemiş oldum. Zaferden sonra işte diyorlar ki tabii oku çekince gözü akıyor. Göz gitti. Diyorlar ki Uhud günü genç bir sahabe gözüne ok saplanmıştı. O da oku çekti, gözü aktı adamın. Resulullah'a geldi. Dedi ya Resulallah, ben yeni evliyim. Benim karım çok güzeldir. Benim hanımım çok güzeldir. Beni böyle gözü çıkık görünce bana sevgisi azalır, çirkin bakar. Sen Allah'ın Resulüsün. Allah'a dua et de gözünü iyileştirsin diye. O da gözü de böyle parça parça elinde böyle göz parçaları. Aleyhisselam alıyor onun gözünü. Böyle mübarek tükürüyle böyle o alıyor. Gözüne koyuyor. Bismillah elini sürüyor şöyle. Adamın gözü iyileşiyor. Uhud'daki bir mucize budur. Bunu Ebu Sufyan'a diyorlar. Ebu Sufyan Sartner, Mekke lideri. Diyor Resulullah böyle yapmıştı. Sen de Resulullah'a git böyle yapsın. Hayır, ben ona gidemem. Ben 21 yıl boyunca düşmanlık ettim. Öbür gözümü de vereceğim diyor. Şimdi peygambere düşmanlık yapılırken bunların zulümleri anlatılıyor ama İslam'a girdikten sonra nasıl bir mesafe kat ettikleri gözden kaçıyor. Gözünü gözünden daha çok kıymet verdiğine vermek bir fedakarlık değil, aşkın gereğidir. Aşkı olmayanların bunu anlamaları mümkün değil. Rabbim anlamayı lütfetsin inşallah. Evet efendim, Hazreti Ebu Süfyan Mughire radıyallahu anh daha sonra Medine'ye hicret ediyor ailece. Resulullah aleyhisselam amcasının oğlu Ebu Süfyan Mughire'yi çocukluğundan beri çok severdi. İslam'a ilk girenler arasında olması gerektiği halde onun bu kadar karşı çıkmasına çok kırılmıştı tabii. İslam ile şereflenince bu sevgisi daha da güçlenerek devam etmiş. Onun için şöyle buyurmuştur aleyhisselam. Ebu Süfyan Mughire bin Haris cennet gençlerindendir. Cennet gençlerindendir. Ben bu hadisi yıllardan beri okurum böyle. Hep sorarım kendime. Şimdi Mekke fethindeyiz. Yani 61 yaşında filan aleyhisselam. Ebu Süfyan da 61 yaşında. Nasıl cennet genci oluyor diye. Hani cennette 30 küsur yaşında olacağız ya inşallah. İşte ona bir işaret. Hazreti Ebu Süfyan Mughire bunca yıl Allah'ın nurundan uzak ve onun kitabından mahrum olarak geçirdiği kara günlerinden dolayı çok pişmanlık duyuyordu. Bunu telafi etmek için sürekli Kur'an okuyor, çokça nafile namaz kılıyordu. Hem o kadar ki bir gün Resulullah Aleyhisselam onun mescide girerken gördü. Ayşe annemce dönüp soruyor. Bunun kim olduğunu biliyor musun ey Ayşe? Ayşe annemiz büyük bir edep ve vakarla cevap veriyor. Hayır ya Resulallah. Artık adamı arkadan mı gördün tam anlayamadı annemiz. Hayır ya Resulallah bilmiyorum. O amcam oğlu Ebu Süfyan Mughire bin Haris'tir. Ebu Süfyan Mughire bin Haris'tir. Bak, mescide ilk defa o giriyor ve en son o çıkıyor. Gözünü de ayağın ucundan ayırmıyor. Ayşe annemiz de o Allah ve Resulünü çok seviyor diye cevap verdi. İslam ile şereflenen Ebu Süfyan Mughire bunca yıl yapmadığı kötülük kalmadığı için İslam öncesi. Resulullah Aleyhisselam'la karşılaştıkça utancından dolayı başını kaldırıp o nur yüze doyasıya bakamadı. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Resulullah Aleyhisselam onun hakkında şöyle buyurmuştu. Ebu Süfyan ehlimin hayırlısıdır. Ebu Süfyan Mughire. Ebu Süfyan ehlimin hayırlısıdır. Ebu Süfyan benim kardeşimdir. O ailemin hayırlılarındandır. O cennet gençlerindendir. Şimdi ben bunları böyle sizinle paylaşınca içimden şöyle geçiyor. Bir hayal kuruyorum ya. Hayalimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer Resulullah ve ashabına hayatımızı vakfedersek, ondan haz alırsak, o nurla nurlanırsak, yarın kıyamet günü aleyhisselam ismen söyleyerek işte o benim ümmetimdendir. O benim hayatımı, ashabımın hayatını, hanımlarımın hayatını, akrabalarımın hayatını, onları çalışmakla ömrünü geçirdi. Böyle dese der mi? Der. Ben inanıyorum. Ve heyecan basıyor. Ve ulan acaba bir an önce ölsem mi diyorum kendi kendime. Bunları duymak için yani. Yani niye böyle söylüyorum? Bakın böyle muhabbetli konuları konuşurken bile havamız değişiyor. Başka bir şey oluyoruz yani. Resulullah'ı sevmek ona tabi olmakla olur. Ancak ben ölmek dedimse de ölmeden de onunla beraber olunur. Çünkü ayeti kerimede ey iman edenler takva sahibi olun, sadıklarla beraber olun diyor. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe ve kûnû ma'assâdikîn. Sadıklarla beraberlik, akli beraberlik, fikri beraberlik, ameli beraberlik, ahlak beraberliği, ibadet beraberliği. Yani böyle çok fazla Resulullah'ın hayatından örnekler yaşarsak inşallah o beraberliği bir noktaya kadar yakalamış oluruz efendim. Evet, sahabe hayatlarını işlerken ben böyle şöyle kahramandı, böyle yiğitti, böyle muttakiydi demekle yetinmek istemiyorum. Çünkü bir aile olarak işlemek istiyorum. Ebu Sufyan Mughire'nin bu sahneleri işlerken babası, annesi yok, ölmüşler. Kendisi farklı zamanlarda farklı evlilikler yapmış. 4 erkek, 4 kız, 8 çocuğu var. Daha doğrusu adlarını bildiğimiz 8 çocuk. Ha bu arada evliliklerinden de Ebu Talip amcada biraz ifade edeceğim. Hanımın bir tanesi Ebu Talip amcasının kızı Cumane. Bir tanesi yine daha önce vefat etmiş Mukayyum amcanın kızı Ummu Amr. Başka hanımlar da var, cariyeler de var. Ama yani bilmiyoruz toplamda kaç hanımı var. Ben sadece kayıtlara geçen isimleri Cumane binti Ebu Talip, Erva binti Mukavvim, Ummu Amr binti Mukavvim. Yani Mukavvim amcanın bir kızını alıyor, o vefat ediyor, sonra öbür kızı alıyor. Ondan iki tane almış. Bunlar arasında Cumane'nin Mekke fethinde İslam'a girdiğini biliyoruz Ebu Talip amcadan. Sıra ona gelecek inşallah. Ama diğerleri İslam'a girip girmediğini bilmiyoruz. Ama bu sahneyi böyle paylaşırken bunlar da o gün hayatta iseler yani mutlaka İslam'a girmişler diye düşünüyoruz ama Müslüman değil bilemiyoruz. Geçen hafta hatırlarsanız Peygamberimiz Aleyhisselam ile görüşmeye gittiğinde yanına oğlu Cafer'i almıştı. Oğlu Cafer de İslam'a girmişti. Çocuklarına bakalım. 8 tane çocuğu olduğunu söylemiştim az önce. İsimleri sayayım ben size. Cafer bin Ebu Sufyan Mughire, Ebul Hayyaç bin Ebu Sufyan Mughire, Ümeyye bin Ebu Sufyan Mughire, Abdullah bin Ebu Sufyan Mughire, Cumane bint Ebu Sufyan Mughire, Atike bint Ebu Sufyan Mughire, Hafsa bint Ebu Sufyan Mughire, Ummu Kulsum bint Ebu Sufyan Mughire. Bu çocukların hangilerinin ne zaman İslam'a girdikleri ve hangi faaliyetlere katıldıkları çok net değildir. Ya da biz bu malumatlara ulaşamadık. Muhtemelen ya hepsi veya çoğu İslam'a yetişmiş olmalı ve İslam'a girmiş olmalı. Doğrusunu elbette ki Allah bilir. Evet, Ebu Sufyan Mughire İslam'a girdikten sonra öyle bir hayat yaşadı ki yani en arsız münafıktan en kötü düşmana varıncaya kadar onun aleyhinde söyleyecekleri tek bir sözleri olmamış. Başında bir sigil türü bir yara vardı Ebu Sufyan'ın. Sigil yani bir nedir tam bilmiyorum. Ben baktım kitaplara ama tam anlayamadım. Bu tıp bir şey artık. Bir yara, bir çıban bir şey. Hac esnasında başını kazıtırken berber bu sigili kesiyor. Yani hatayın kesiliyor. O kanıyor, kan duruyor falan. Fakat o biraz yayılıyor, rahatsızlanıyor. Ve ondan dolayı vefat ettiği söyleniyor. Ancak çok ilginç bir duruşu var bu adamın. Ben şimdi buraya da çok etkileniyorum. Ben de böyle bir şey yapmak isterim ama bilmiyorum hani. Böyle bayağı rahatsızlanıyor. Öleceğini anlıyor. Birazcık hal bulunca kendinde kalkıyor, kendi kabrini kendisi kazıyor. Bu arada onun için üzülüp ağlayan aile efradına yaptığı ikaz gerçekten çok düşündürücü. Kabrini kazıyor. Önce demiyor ne kazıdığını. Fakat kabir gibi kazılınca anlıyorlar durumu. Ben öldüğüm zaman benim için ağlamayın sakın. Allah'a yemin olsun ki İslam ile şereflenip bir yandan Müslüman, bir yandan da Resulullah'ın ashabından biri olduğum günden beri hiç günah işlemedim. Ölüm yokluk değil, yeni bir hayattır. Resulullah Aleyhisselam'a kavuşacağım artık. Ne demek bu? Şimdi size tarih vereyim. Vefat tarihi Hicri 20. Resulullah'ın vefatı Hicri 10. Yani Resulullah'ın vefatını acizane yazdım. İnşallah bir programda bunu da işleyeceğim. Ama orada Ebu Süfyan Muğire ile ilgili müstakil bir hikaye yoktur. Yani Resulullah'ın vefatını görmüş, ne kadar yanmıştır kim bilir. O kadar onu seviyor. Savaşta bile hayatı tehlikeye düştü diye kendi hayatını ortaya koyarak onu koruma uğruna canını ortaya koyan bir insanın ne hale gelin düşünelim, ama o konuda bir hikayesi olmadığı için direkt buraya geçtim. Yani Aleyhisselam vefat etmiş. Çünkü yani ölüm yokluk değil, yeni bir hayattır. Resulullah Aleyhisselam'a kavuşacağım artık diyor. O yüzden korkmayın ölümden. Hazırlık yapın ölüme. İstesek de istemesek de gelecek. O yüzden bakın kendi mezarını kazıyor. Hastalığı üzerinden tekrar gelip 3 gün yatıyor. 3 gün geçmeden efendim ruhunu teslim ediyor. Hicri 20, miladi 641 yılı. O anda Halife Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anh cenaze namazını kıldırıyor ve onu kendi kazdığı kabre koyuyorlar. Radıyallahu anh, Allah ondan da hepimizden razı olsun inşallah. Böyle güzel örnekleri örnek almamız dileğiyle diyelim ve biz Haris amcanın diğer çocuklarına devam edelim inşallah. Tufeyl bin Haris. Tufeyl Mekke'de nübüvvetten 28 yıl önce, yani 528 yılında doğuyor. Bu ne anlama geliyor? Bu ilk vahiy geldiğinde yaşı 28 demek bu amcaoğlunun. Nübüvvetin ilk yıllarında ve 28 yaşında İslam'da şereflenmiş olmasına rağmen onun Mekke mücadelesine ilişkin herhangi bir olay kaynaklara geçmemiştir. Sadece şu kadarı bilinmektedir. Hazreti Tufeyl abisi Hazreti Ubeyde gibi Darül Erkam medresesinde eğitim almış, hayatı boyunca hep Resulullah Aleyhisselam ile beraber olmuştu. Mekke'de Medine'ye hicretten sonra efendim orada Ensar ashabından Hazreti Muzir bin Muhammed ile ihvan kardeş olmuş, İslam esaslarıyla yaşamaya çalışmış, Peygamberimiz Aleyhisselam ile beraber bütün savaşlara katılmış Hazreti Tufeyl. Ama onun bu savaşlardaki ayrı hayat hikayesi yok elimizde. Hazreti Zeynep binti Huzeyme ile evli Hazreti Tufeyl, onların hiç çocuğu olmamış. Sebebini bilmiyoruz, ondan boşanmış. Adını bilmediğimiz bir hanımından da bir oğlu dünyaya gelmiş Hazreti Tufeyl'in. Yani aile yapısına baktığımız zaman efendim Zeynep binti Huzeyme'yi görüyoruz. Sahabedir. Bu hanım daha sonra bizim annemiz olacak. Peygamberimiz Aleyhisselam'la evlenecek. İşte o hanımdır bu. Diğer hanımı da ya da hanımları. Onların adlarını kaynaklarımız vermiyor. Bunun az önce ifade ettiğim gibi bir tane çocuğu var. Onun da adı Amir bin Tufeyl. hayatı hakkında hiçbir malumatımız yoktur. Bu da yine Hazreti Tüfeil bin Haris Medine'de Hicri 32 miladi 652 yılında vefat ediyor. Yani az önce gördüğümüz Ebu Sufyan Mughire'den sonra Medine'de Cennetül Baki kabristanına defnediliyor. Hayat hakkında fazla malumatımız yoktur. Hazreti Haris amcanın Umeyye ile Abdülmuttalip adlı iki oğlu daha var. Ancak bunların isimlerinden başka bir hayat hikayeleri olmadığı için isimleri söyleyip geçiyoruz. Husayn bin Haris, 9. çocuk bu da. Mekke'de doğuyor, doğum tarihini bilmiyoruz. Rivayetlerde kardeşlerin en küçüğü diye geçiyor. Bu da yine İslam'ın ilk yıllarında İslam ile şerefleniyor. Çok geç yaşta İslam'a giriyor. Çocuk sahabeden biri de budur aslında. Ancak dedim ya şey yok yani bunun hakkında malumat yok. Bazı sıkıntılara katlandığı söyleniyor. Sonra Medine'ye hicret etti. Peygamberimiz Aleyhisselam'la beraber bütün savaşlara katıldı. Resulullah'ın yanından hiç ayrılmadı. Ancak o böyle çok sessiz, sakin yaşadı. Çok ciddi gayretleri var. Ve bu gayretleri inceleyen İslam tarihi kaynaklarımız bir ayet-i kerimenin onun hakkında nazil olduğunu ifade ederler. Bu ayetin numarasını vereyim ben size. Fatır suresi 29. ayet-i kerime. Okuyalım ayeti şöyle Kur'an-ı Kerim'den. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yetlûnel kitâbellâhi ve kâmussalâte ve enfekû mimmâ rızıknâhum sırren ve alâniyeten yercûne ticâreten len tebûr. Manası şu, hiç şüphesiz ki Allah'ın kitabını okuyanlar, okuyup o kitabın yolundan gidenler, namazı özenle kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden başkaları için gizlice açıktan Allah yolunda sarf edenler asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Bu ayetten anladığımız kadarıyla böyle Allah yolunda infak eden yeri geliyor açıktan teşvik olsun diye infak ediyor. Yeri görüyor gizliden o da sünnette diye infak ediyor. Böyle bir özelliği var. Hazreti Husayn. Ummu Abdullah diye bir hanımla evlenmiş. Daha doğrusu hanımın adını bilmiyoruz. Abdullah adı oğlundan dolayı Ummu Abdullah diye geçmiş bunun. Efendim, ondan bir oğlu olmuş. Az önce ifade ettiğim gibi ilk zamanlarda İslam'a giriyor küçükken. Sonra demek evleniyor. Hanımı da sahabe, çocuğu da sahabe. Yani şu anda biz bunu 3 kişi olarak biliyoruz. Üçü de sahabe. Bu da hicretin 32. yılında Tüfeil abisinden 4 ay sonra vefat ediyor. O da aynı şekilde Baki kabristanına defnediliyor. Haris amcanın en son çocuğu Erva binti Haris. Kız bu. Şimdi bunların bazılarının doğum tarihi var, vefat tarihi var. Çoğusunun belki vefat tarihi var ama doğum tarihleri bazılarının yok. Ben yani kızı ayrı işleyeyim diye sonuna bıraktım. Yoksa yani en küçüğü kız değil. Bazı rivayetlerde bu Erva binti Haris'in Müslüman olmadığı geçmekle beraber İslam tarihi ve sahabe kitaplarında sahabe olduğuna ilişkin rivayetler var. Hayat hikayesi fazla olmadığından sadece evliliği hakkında Ebu Beda diye birinin evlenmiş. İki erkek çocuğu dünyaya gelmiş. Başka evlilikleri de var. Üç de kızı olmuş. Toplam 5 çocuğu. Bunları biliyoruz. Ama bu çocukların efendim adlarını biliyoruz. Muttalip, Ebu Sufyan, Ummu Cemil, Ummu Hakim, Rabia. Ama bunlar İslam'a girdiler mi, girmediler mi elimizde malumat yoktur. Hazreti Erva da yine bilmediği bir tarihte Medine'de vefat ediyor ve Medine kabristanı yani Cennetül Baki'de toprağa veriyor. Evet, bu dersimizde Haris amcayı, aile yapısını, çocuklarını inşallah bitirmeye doğru gidiyoruz. Şimdi dedik ya, Abdülmuttalip dedenin 13 oğlu, 6 kızı vardı. Bu 13 oğlundan biri Resulullah'ın babası. Böylece Resulullah Aleyhisselam'ın 12 amcası olmuş oldu. 12 amcası olmuş oldu. Bu amcaların en büyükleri Haris amca. 6 halası var. Halalarını ayrı göreceğiz. Haris amcanın 9 erkek, 1 kız olmak üzere 10 çocuğu var. Haris amcanın. Çocuklarının bazılarını geniş gördük. Onların torunları var. Yani oğulları, kızları. 29'u erkek, 17 kız olmak üzere toplam 46 torunu. Yalnız, ancak ya da fakat diyeyim, bütün isimleri tespit mümkün değil. Bunlar kaynaklara geçebilen, yani farklı okumalarda belki farklı isimler çıkar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcaların en büyüğü olan Haris amcanın toplamda 10 çocuğu, 46 torunu olduğunu görüyoruz. Yani oldukça kalabalık bir aile görüyorsunuz. Gönlüm isterdi ki kıymetli dinleyenlerim, bu Haris amcanın oğullarıyla, kızlarıyla, gelinleriyle, damatlarıyla ve torunlarıyla nasıl bir iletişim içinde, nasıl bir hayat yaşadığı görmek isterdim. Sizinle paylaşmak isterdim. Ama takdir edersiniz ki biyografi kitaplarımız her birini ayrı ayrı işlediği ve bazıları hakkında çok fazla malumat vermediği için ancak bu kadar bilgi sahibi olabildik. Yine hepinizin gördüğü, dinlediği gibi neredeyse iki dersi biz Ebu Süfyan Mughire'ye verdik. En fazla Haris amcanın çocukları arasında en fazla bilinen o. Güzel bir hayat hikayesi vardı. Böylece Resulullah Aleyhisselam'ın ilk amcasını görmüş olduk. Hedefimiz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yakınlarını yakından tanımaya çalışarak Peygamberimize biraz daha yakın olmaktır. Rabbim inşallah bu yakınlığı lütfeder. Yakınlıktan yeni bir yakınlık doğar diyelim. Ve inşallah önümüzdeki hafta Allah izin verirse Ebu Talip amca ile onu sizlerle paylaşmak üzere noktayı burada koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.